Ayrım 9. Kyoto, Yasunari Kawabata, Sayfa 100. 5. Bölüm, Giyon Şenliği. Chieko kolunda büyük pazar filesiyle evden çıktı. Miike Caddesi'ni çaprazlama geçti. Çünkü şehrin Fuyamachi kesimindeki Yubahan mağazasına gidecekti. Bir süre olduğu yerde durup, Yaizan'dan Kuzey Dağı'na kadar alev rengine bürünmüş gökyüzünü seyretti. Uzun yaz günlerinde akşam kızılığı erkenden ortaya çıkıyor ve gökyüzündeki monoton gri rengi kovuyordu. Bu tutuşmuş bir alevin griliğin üzerine yayılmasına benzemiyor muydu? Gökyüzünü şimdiye kadar hiç böyle görmemişti. Chieko cep aynasını çıkarıp kendi yüzünün bu gök kızılığı içinde nasıl göründüğünü seyretti. Unutulmaz, hayatta unutulmaz. Acaba insanın kalbinde de böyle kızıl tutuşmalar olabilir miydi? Hiyai ve Kuzey Dağı koyu mavilikti, alev renginden de bunalmış gibiydiler. Yubahan mağazası yuba yemeği satardı. Öğütülmüş ve suda pişirilmiş soya fasulyesi kaynatılırken kaymağa benzer ince bir kabuk bağlar. Bu tabaka ince çubuklarla alınır, kurutulur ve birçok yemeklerin hazırlanmasında kullanılır. Botan, yuba ve yavata yumağı biçiminde olanları da vardı. Küçük hanım buraya kadar yorulmuşlar. Giyon şenliğinden dolayı işimiz başımızdan aşkın. Ancak eski seçkin müşterilerimizin isteklerini karşılıyoruz. Diğerlerine yok demek zorunda kalıyoruz. Öteden beri bu dükkanda mallar ısmarlama hazırlanırdı. Kyoto'da fırınlar arasında bile böyle işleyenleri vardı. Satıcı kız, Giyon şenliği yine gelip çattı değil mi dedi. Yıllardan beri müşterimiz olduğunuz için teşekkürler ederiz. Ve Chieko'nun filesini doldurdu. Yılan balığı doldurulmuş yavata yumakları, kurutulmuş fasulye ezmeli teke sakalı otlarına sarılmıştır. Botan peltesi ise sebzeli fasulye ezmesi tavasına benzer. Yalnız üstünde gingo cevizinden garnitürü vardır. Bu Yubahan mağazası Dondon yangını denilen felakete uğramamıştı ve aşağı yukarı 100 yıldan beri yerini muhafaza etmekteydi. Bu süre içinde pek az tarafı yenileştirilmişti. Bunların başlıcası camlı küçük çatısı ile içinde fasulye ezmelerinin hazırlandığı tuğladan örülmüş ocaktı. Satıcı kadın, eskiden odun kömürü kullanırdık diye açıklamada bulundu. Fakat fırın kızınca kömür tozları peltenin üzerine düşüyor ve yapışıp kalıyordu. Bu yüzden biz de testere talaşı kullanmaya başladık. Ocağın üstüne yan yana yerleştirilmiş dört köşe kazanlardan hafif pıhtılaşan fasulye ezmesinin kaymağı bambu değneklerle alınıyor ve kamışlarının üzerinde kurutuluyordu. Bu kamışlar sırayla birbirinin üzerindeki yerlere diziliyor ve kuruma derecesine göre fasulye pelteleri daha yükseğe asılıyordu. Chieko mağazanın iç kısmında bulunan iş yerine girdi ve elini eski direğin üzerine koydu. Annesiyle geldiği zaman bu eski direği okşamaktan annesi kendini alamazdı. Chieko, ne ağacından bu direk diye sordu. Hinoki, yüksek değil mi? Hem de mum gibi dimdik. Chieko da bu eski direği okşadı ve mağazadan çıktı. Evlerine yaklaştıkça Giyon şenliği için prova yapan müzikaların sesini gittikçe daha güçlü duyuyordu. Uzaklardan gelen bazı ziyaretçiler Giyon şenliğinin yalnızca bir gün sürdüğünü, bunun da arabalı büyük geçit töreninin yapıldığı 17 Temmuz günü olduğunu sanırlar. Oysa Giyon şenliği bütün 7. ayı doldurur. Daha ayın ilk gününde şehrin bir tören arabası sağlayabilen semtlerinde, her semt kendi arabasını başka bir tanrıya adar. Eğlenceler ve müzik başlar. İçinde şenlik beyi olarak seçilen erkek çocuğunun bulunduğu tören arabası alayın başında geçer. Fakat öteki arabalar içinde belirli bir geçiş sırası Temmuz'un ikisinde veya üçünde belediye başkanı tarafından kura çekilerek tespit edilir. Tören arabası o gün için önceden hazırlanır. Şenliğin asıl başlaması Tanrılar Tahtı Revanı'nın temizlenmesiyle olur. 4. caddedeki Ohashi Köprüsü'nün üstünde Tanrılar Tahtı Revanı yıkanır. Shinto rahipleri kutsal sakaki ağacı dallarını suya batırır ve bununla tanrıların oturtulduğu yere su serperler. 11. gün Şenlik Bey'i Giyon Tapınağı'nı ziyaret eder. Bu bey daha sonra en öndeki tören arabasında geçecek olan erkek çocuktur. Tapınağa maiyetiyle birlikte at üstünde gider. Yüksek tören şapkası ve eski çağların tören elbisesini giymiştir. Sonra da kendisine 5. dereceden saray nişanı verilir. Eski inançta, Budizm Japonya'ya girdikten sonra bu dinin esasları ve sembolleri ile Shinto dinindekiler birbirlerini karşılıklı etkilediler. Böylece ortaya karmakarışık bir sistem çıktı. Meiji çağında 1868, her iki kültürün sınırları kesin olarak ayırt edilmek istendi. O zamandan beri Shinto törenleri resmi ve milli bayramlarda, Budistlerinki ise kendilerine özgü olan bayramlarda uygulanmaya başladı. Böylece ortaya karmakarışık bir sistem çıktı. Meiji çağında 1868 her iki kültürün sınırları kesin olarak ayırt edilmek istendi. O zamandan beri Shinto törenleri resmi ve milli bayramlarda, Budistlerinki ise kendilerine özgü özel bayramlarda uygulanmaya başladı. Fakat karışıklık hala sürmektedir. Mesela bugün evlenmeler Shinto tapınaklarında, cenaze törenleri Budist tapınaklarında yapılır. Japon tanrılarıyla bu da varlıkları birbirine karışmış olduğundan, şenlik beyinin sağ ve sol yanından gidenler Buda ve Shinto dinlerini temsil etmektedirler. Şenlik beyi bir tanrıyla evlendirilir. Bu suretle onun rütbesinin tanrılar katına yüceldiği belirtilmek istenir. Mizuki Shinichi çocukken şenlik beyi seçildiğinde "Ne acayip iş," demişti. "Ben erkek değil miyim?" Şenlik beyi için düzenlenen törenlerden biri de özel ateştir. Yani evinin dışında yakılan bir ateşin üzerinde hazırlanan bir yemeği almasıdır. Bugün bu tören kısaltılmıştır. Şenlik beyinin evinde hazırlanan yemeğin üzerinde çakmak taşına vurulup kıvılcımlar çıkartılmak suretiyle yapılmaktadır. Akrabalarının bunu unutmaması için şenlik beyinin onları "Ateşleyin, ateşleyin!" diye kışkırtması gerekir. Ama bu sadece laf olsun diye söylenir. Şenlik beyi sadece büyük geçit töreninin yapıldığı bir gün için görevli değildir. Kendisine daha pek çok iş gördürülür. Ona araba sağlamış olan semtte bir selamlama turu yapması bunlardan biridir. Şenlik ve beylik hizmetleri onun için en az bir ay sürer. Kyoto halkı 17 Temmuz büyük geçit töreninden daha çok gece yapılan eğlencelerin büyüleyici neşesiyle coşar. Gion şenliğinin bu günü yaklaşmaktaydı. Chieko'nun evinde de dışarıdaki kafesler kaldırılmıştı. Herkes şenlik hazırlığıyla uğraşıyordu. Kyoto'lu bir kız, üstelik 4. cadde yakınlarında oturan, böylece de Gion'da Yasaka Tapınağı'na bağlı bulunan büyük bir tüccarın kızı olarak Chieko için bu şenlik alışılmış bir şeydi ve ona verebileceği hiçbir yeni yanı yoktu. Sıcaktan bunalan Kyoto için bu şenlik sadece bir yaz bayramıydı. Chieko'nun en sevdiği hatırası, şenlik beyi olarak tören arabasının üzerinde geçen Shinichi'ydi. Bu bayramın her başlayışında Gion şenliği müziği çalıp, tören arabasının çepeçevre her yanında kağıt fenerler yakılınca, onun hep bu hali gözünün önünde canlanırdı. Chieko ile Shinichi o zamanlar en çok 7-8 yaşlarında olmalıydılar. O bayramda halk, "Kızlar arasında bile bu kadar güzel çocuk yoktur," diye bağırmıştı. Chieko, Gion Tapınağı'nda Shinichi'ye 5. saray derecesinden bir general rütbesi verilmesi törenine de onunla gitmiş ve tören arabası semtlerinde dolaştırılırken yanından ayrılmamıştı. Tören beyi elbisesi içinde Shinichi, yanında her iki sadıcı olduğu halde selamlamak için Chieko'nun evi önünde görünüp, "Küçük Chieko!" diye bağırınca kızcağız kıpkırmızı olmuş ve gözlerini bir türlü ondan ayıramamıştı. Shinichi makyajlıydı, dudaklarına ruj sürülmüştü. Chieko'nun yüzü ise sadece güneş yanığıydı. Kafesli pencerenin yanında devrilmiş bir sırada basit yazlık elbisesi, kırmızı benekli obisiyle oynuyor ve komşu çocuklarıyla birlikte maytap yakıyordu. Chieko şu anda Shinichi'yi tekrar müziğin ve tören arabasının ışıkları arasında tören beyi haliyle karşısında görmekteydi. Akşam yemeğinden sonra Shige anne, "Akşam eğlencelerine gidecek misin Chieko?" diye sordu. "Ya sen anne?" "Misafirlerim var, bir yere çıkamam." Chieko evden çıkınca hızlı adımlarla yürüdü. 4. cadde insanla kaynıyordu, ileri gidemedi. Ama Chieko tek tek şenlik arabalarının hangi sokaklarda durduğunu biliyordu. Etrafına bakındı ve neşeyle canlandı. Çeşitli şenlik arabalarından yükselen sesler kulağına çalınmıştı. Chieko geçici olarak kurulmuş tanrılar tahtına kadar koştu. Shinto dininin tanrıları tapınağın en kuytu köşesindeki bir yere konur. Hepsinin ayrı bir yeri vardır. Mumlar alıp onları tanrıların önünde yaktı. Şenlik boyunca Yasaka Tapınağı'nın tanrıları burada bulundurulurdu. Tanrıların bulunduğu yer 4. caddenin sonunda Shingyoku Sokağı'nın güney yönündeki çıkışındaydı. Orada bir kız gözüne çarptı. Chieko sadece sırtını görüyordu ama daha ilk bakışta onu tanıdı. 7 tavaf yapılırken tanrılar tahtından uzaklaşılır, geriye dönülür ve dua edilir. Bu hareket 7 defa tekrarlanır. Bu süre içinde en yakınıyla dahi olsun konuşmaya izin yoktur. Ah! Kızı tanıdığı anda Chieko az kalsın bir çığlık kopartacaktı. İçinden gelen bir zorlamayla o da 7 tavafa başladı. Kız batıya yöneldi ve tanrılar tahtına dönüp geldi. Chieko doğuya yöneldi ve geri döndü. Ama kızın kalbi Chieko'dan daha yüklü olacak ki duaları daha uzun sürüyordu. Kız yedi tavafını bitirdi. Daha kısa yola gidip gelen Chieko da hemen hemen aynı zamanda bitirmişti. Kız Chieko'yu görünce bakışlarını gördüğü şeyden ayıramıyormuş gibi donup kaldı. Chieko, "Ne için dua ettiniz?" diye sordu. "Beni gözlediniz mi?" Kızın sesi titriyordu. "Ben kayıp kız kardeşimi bulabilmek için dua ettim. Benim kız kardeşim sizsiniz. Tanrı'nın takdiri bizi bir araya getirdi." Bu sözleri söylerken kızın gözleri yaşlarla dolmuştu. Bu kız, Kuzey Dağı Sedirleri köyündeki kızdı. Tanrılar tahtının çevresindeki zarif kağıt fenerler ve ziyaretçilerin diktiği mumlar mihrabın önündeki yeri aydınlatıyordu. Ama kızın gözyaşları aydınlıktan korkmuyordu. Işıkların parıltısı gözlerinde titreşmekteydi. Chieko metin olmaya çalışarak kendi gözyaşlarını tuttu. "Ben ailemin tek çocuğuyum," dedi. "Kız kardeşim yok. Ne benden büyüğü ne küçüğü." Yüzü bembeyaz olmuştu. Köylü kız içini çekti. "Anlıyorum küçük hanım. Affedersiniz. Ne olur affedin beni. Çocukluğumdan beri kız kardeşimin özlemiyle yanıp tutuştum. Biricik kız kardeşimin. Bu yüzden yanlışlıkla sizi benzettim." Chieko susuyordu. "Biz ikiz olduğumuzdan öbür kardeşimin benden büyük mü yoksa küçük mü olduğunu bilmiyorum. Böyle rastgele benzerlikler olur." Kız evet dercesine başını salladı ama gözyaşları yanaklarından aşağıya akıyordu. Bir mendil çıkarıp yüzünü sildi ve "Küçük hanım nerede doğdunuz?" dedi. "Burada yakında, büyük mağazalar semtinde." "Öyle mi? Peki küçük hanım ne için tanrılara dua ediyordu?" "Annemle babamın mutluluğu ve sağlığı için." Şimdi de kız susuyordu. Chieko, "Ya sizin bey babanız?" diye sordu. "Çoktan öldü. Sedir ağaçlarının yanlarını keserken bir ağaçtan öbürüne atlıyormuş, yanlış bir hareket yaparak yere düşmüş. Yer kötüymüş, köylüler anlattılar. Ben o sırada doğmuşum ve daha fazlasını bilmiyorum." Chieko göğsüne bir bıçak saplandığını hissetti. "Bu köye hep isteyerek giderdim ve orası beni hep güzel Sedir Dağı'na çekerdi. Acaba babamın ruhu muydu beni oraya çeken?" "Kız ikizlerden söz ediyor. Babam sedir ağacının tepesinde beni, sokağa bıraktığı fazlalık ikiz Chieko'yu düşünüyordu da dalıp aşağıya mı düştü?" "Evet, besbelli böyle olmuştu." Chieko'nun alnında soğuk terler birikmişti. Sokağı dolduran kalabalığın gürültüsü ve giyon müziğinin nameleri birden uzaklaşıverdi. Gözlerinin önünde her şey karardı. Dağlı kız elini Chieko'nun omzuna koydu ve alnını silmeye başladı. Chieko, "Çok teşekkür ederim," diyerek kendi mendilini çıkardı. Alnını kuruladı. Kızın mendili kendi cebine attığını fark etmedi bile. Chieko hafif bir sesle, "Ya anneniz?" diye sordu. "Annem de çoktan öldü." Kız duraksadı. "Belki de ben annemin köyünde, dağların daha içerisinde dünyaya geldim. Ama annem de..." Köylü kız sevinç gözyaşları döküyordu. Gözyaşları durulunca yüzü aydınlandı. Buna karşılık Chieko kendini kaybetmiş gibiydi, başı dönüyordu. Kendisini hemen yerinde ve zamanında toparlayabilecek birisi değildi. Yalnız kızın harikulade sıhhatli güzelliği onu biraz avutuyordu. Chieko bu kız gibi hemen böyle sevincini ortaya dökmezdi. Istırap bakışlarını gittikçe daha çok karartmaktaydı. Ne yapması gerektiğini bilemez hale gelmişken kız, "Küçük hanım," diye seslendi ve sağ elini kendisine uzattı. Chieko uzatılan bu eli tuttu. Bu sert, kaba bir eldi. Chieko'nun yumuşacık elinden bambaşkaydı. Kızsa bunu hiç umursamaz görünüyordu. Chieko'nun elini sıktı ve "Allah'a ısmarladık küçük hanım," dedi. "Ama..." "Ah, ben çok sevinçliyim. Adınız nedir?" "Naeko." "Naeko mu? Benimki de Chieko." "Ben işçiyim. Fakat köy küçüktür. Naeko'yu kime sorsanız bilir." Chieko peki dercesine başını salladı. "Küçük hanım, besbelli siz çok mutlusunuzdur, değil mi?" "Evet." "Bu akşamki karşılaşmamızı kimseye anlatmam, yemin ederim. Yalnız kutsal makamlarındaki giyon tanrıları bunu bilecekler." İkizler, evet, ama farklı sınıflardan ikizler. Naeko'nun anladığı şey bu oldu, diye Chieko düşündü ve kendisi de söylenecek bir söz bulamadı. Ama o yine Chieko'ydu, sokağa bırakılmış Chieko. Naeko bir kez daha "Allah'a ısmarladık küçük hanım," dedi. "Birbirimizin varlığından haberimiz olmazdan önce..." Chieko kızın ağlamak üzere olduğunu hissediyordu. Evimiz buraya çok yakın Naeko dedi. Hiç değilse evimizin önüne kadar benimle gel. Naeko olmaz dercesine başını salladı. Sizin sayın aileniz? Ailem mi? Sadece bir anne ile bir baba. Ben de böyle düşünmüştüm. Besbelli sizi nasıl büyük bir şefkatle büyütmüşlerdir. Chieko, Naeko'yu kolundan tuttu. Burada hep böyle duracak mıyız? Ah evet, sahi. Naeko, tanrılar tahtına yönelip saygıyla eğildi. Chieko da onun yaptıklarını hızlı hızlı tekrarladı. Naeko üçüncü kez, Allah'a ısmarladık dedi. Konuşacak çok şeylerimiz var ama ne olur bir sefer köye gelin. Bizi kimsenin göremeyeceği sedir ormanına gideriz. Teşekkür ederim. Dördüncü caddenin büyük köprüsüne doğru, farkında olmaksızın bir süre yan yana yürüdüler ve sonra kalabalığın içine daldılar. Dokuzuncu ayrımın sonu sayfa 110.